Merhabalar, Üretim Bandı'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugün karantinanın ikinci haftası. Cuma akşamı evimizdeyiz ve benim bugünkü konuğum, bu akşamki konuğum diyeyim daha doğrusu, Berat Doğan. Abi hoş geldin.
Selamlar Ender, merhabalar herkese.
Vallahi merhabalar. Vallahi bugünlerde...
Şu an ikimiz verdi ama.
Bugünlerde şey çok güzel oldu. Yani kötü tabii ki, evlerde oturuyoruz ama bu tip şeyleri üretmek daha rahat olabiliyor. Hep diyorum, zaman bulmaktan yana bir sıkıntımız olmuyor. Senle de gecenin evet. Bir vakti böyle bir kayıt yapıyoruz. Şimdi ya Berat'la tanışma hikayemiz çok enteresan. Gerçi Berat beni tanıyormuş. Ben Berat'ı unutmuşum. Bir yer tanışmışız. Burada da kendimi rezil edeyim. Lunch Club'da galiba. Lunch Club uygulamasından denk geldik. Konuştuk. Ve gerçekten Berat'ın uğraştığı şey bana çok enteresan geldi. Ve direkt dedim ki abi bu konuyu podcast'te konuşmalıyız dedim. Ve Berat da sağ olsun kabul etti. Şimdi bu sürpriz olsun, bugün de konuşacağız biraz. Aslında başlıkta yazıyor zaten de nasıl sürpriz olacaksa. O da saçma oldu biraz. Berat'la MLOps kavramını konuşacağız. Yani Machine Learning Operations gibi bir şey oluyor galiba. Açılımı atıyorum şu an. Atıyor da olabilirim. Zaten
çok
Berat
doğru.
Bize... Çok mu doğru? Süper. Süper.
Evet.
Berat zaten bize detaylarından bahsedecek. Bayağı bugün değişik şeyler konuşacağız. Konsept bir bölüm olacak bugün burası. Ama öncesinde Berat abi, sen kimsin, neler yapıyorsun?
Başlayayım. Merhabalar. Ben Berat Doğan. Şu an Fikri Mual isimli şirkette bankacılık sektöründe yazılım danışmanlığı konusunda çalışıyorum. Yaklaşık 6,5 yıldır sektörde deneyimliyim. Farklı turizm, finans kuruluşları gibi, e-ticaret gibi kuruluşlarda, çeşitli büyüklüklerdeki startup olsun, daha büyük ölçekli şirketlerde olsun yazılımcı olarak çalıştım. Şu anda da daha spesifik bir alanda çalışıyorum. Yazılımla ilişkimden biraz bahsetmek istiyorum. Biraz geçmiş bölümlerde de onlara anekdotlar verildiğini gördüm. Ben de biraz bahsetmek istiyorum. Yazılıma çok ufak yaşta başladım. Yazılım yaptığımı o zamanlar gerçi bilmiyordum. Çoğunlukla bilgisayarla ilgilenmek, bir şeyler uğraşmak, bozmak üzerineydi. Bilgisayarla başlama hikayem biraz babamın da teknik bir insan olmasından kaynaklı olarak hep evde bilgisayarla haşır neşir olmamızla alakalı başladı. Bir süre sonra bizim bir internet kafemiz oldu. İnternet kafemizde bilgisayarların daha çok içine dışına girip çıkma gibi imkanım oldu. Ve orada alaylı bir yazılımcı olarak yetişmeye başladım. Bu şekilde.
Yani aslında orada alaylı bir yazılımcı dedin. Yani şimdi alaylı bir yazılımcısın ama uğraştığın konu biraz böyle scientific işte. Yani böyle şey, yani computer science, yani bilgisayar bilimlerine de çok yakın. İçinde veri bilimi de var, matematik de var. Şimdi bu hikaye nasıl oldu? Yani sen nasıl bu tarafa kaydın? Bu işlerle uğraşmaya başladın?
Öyle oldu. Aslında biraz burada veri bilimi dediğimiz şeyin aslında biraz daha tanımına girmek lazım. Aslında günün sonunda veri bilimiyle uğraşan insanlar gerçekten de aslında bilimle uğraşıyor. Bir hipotez ortaya atıyor. Ben buradan şu çıkarımı yapabilir miyim tarzında çıkarımlar yapıyor. Ve bunu kanıtlamaya çalışıyor. Günün sonunda ben data scientist olarak çalışmıyorum aslında. Benim çalıştığım alan biraz daha geçmişteki tecrübelerinde getirdiği bu machine learning uygulamalarının, modellerinin devamlılığının sağlanabilmesi için daha çok operasyonel yönü üzerine. İşin teorik tarafını uzmanlara bırakıyorum.
Şimdi burada mesela ben şöyle şeyi karıştırıyorum. Yani data scientist, yani o veri bilimci neresinde duruyor bu işin?
Güzel bir soru. Burada biraz farklı data science projelerindeki rollerden konuşmak lazım. Başlıca roller neler var? Data engineer var, data scientist var. Data engineer ne yapıyor? Bizim machine learning uygulamalarımız var. Ve ilk girdisi artık yoğunlukla çalıştığı alan veri. Bu verilerin operasyonel toplandığı yerlerle ilişkilerinden biraz daha kopartarak daha farklı data analitik taraflarına alıp veriyi daha çok oyun oynanılabilecek bir yere taşımak gibi bir işlev yapıyorlar. Artık orada daha HDFS tabanlı alanlara götürüyoruz. Data warehouse'lar, data lake'ler gibi konular gündeme geliyor. Data engineer'lar biraz daha bu tarafta çalışıyor. Data scientist ise bu artık daha oyun oynanılabilen alanda artık ben neler yapabilirim, nasıl çıkarımlar yapabilirim bu veri üzerinden, bununla alakalı tam olarak aslında bilim dediğimiz kısmı yapıyorlar. Bunun haricinde bu bahsettiğim iki rolün birleştiği bir alan var. Bu da ML Engineer, Machine Learning Engineer diye geçiyor. Daha biraz daha iki tarafla ilişkili, daha çok startuplarda görebileceğimiz bir rol bu. İki alanın biraz daha birleşimi tarzında ama daha büyük organizasyonlarda aslında bunların ayrıştığını, hatta ayrı ekipler üzerinde, tek ekipler üzerinde değil de daha çok ekipler üzerinde ilerlediğini görüyoruz. Bunun haricinde bir de Machine Learning Researcher dediğimiz alan var. Yani çoğunlukla şu an endüstriye dönmüş, endüstri işlerinde, endüstrideki veriler ile uğraşan data scientistler daha çok hazır bilinen, daha önce bilinirliği kanıtlanmış, yani doğruluğu kanıtlanmış algoritmalar üzerinde farklı inputlar girerek modeldeki verinin, oradaki feature'ların başarımlarını arttırarak birer sonuç üretiyorlar. Temel roller bunlar. Data Scientist'in de bulunduğu alan burası.
Evet, bu çok güzel. Şimdi burada Machine Learning Engineer gibi bir şey dedin. Şimdi biraz o tarafa gidelim. Senin de galiba profesyonelliğin orada zaten. Hani ünvan olarak düşünüyorum. Şimdi sen bankacılık sektöründeki machine learning ekiplerine danışmanlık verdiğinden bahsettin. Bunu biraz daha açsana. Yani oradaki danışmanlık nasıl oluyor? Şimdi çünkü şeyi merak ediyorum. Şimdi ben yazılım projelerinde çalışıyorum hep ama bir veri bilimi projesi nedir? İkisinin ne gibi ihtiyaçları vardır? Sen bu veri bilimi tarafında nasıl bir danışmanlık veriyorsun?
Çoğunlukla bizim çalışma şeklimiz aslında içerideki ekiplerle çok yan yana ilerleyen bir şekilde ilerliyor. Yani danışmanlık gidip direkt olarak hadi şunu şunu yapalım şeklinde değil. Oradaki ihtiyaçların öğrenilmesi, oradaki ihtiyaçlar üzerine yeni teknolojilerin denenmesi, uygulanması, yaygınlaştırılması üzerine. Bu nedenle aslında danışmanlık deyince biraz sadece gerek olduğunda söze girip önerilerini yapıp çıkması değil de aslında bizzat mutfağın içerisinde yardımcı aşçılar olarak çalışıyoruz diyebiliriz. Data science projeleri ne? Şöyle bakmak lazım. Günün sonunda bir API, bir ürün geliştirdiğimizde bu ürünün farklı bacakları oluyor. Ön yüz, arka yüz, DevOps, infrastructure tarafı gibi. Machine learning uygulamalarında, data science uygulamalarında ise verinin çok daha önemli bir yeri var. Ve veriyle oynanması, buradaki bir takım deneyler sonucunda bu modellerin başarısı daha çok ortaya çıkıyor. Bu nedenle data scientistlerin oyun alanlarını oldukça esnek, onların daha doğru, daha iyi kalitedeki verilere ulaşması ve bu veriler üzerinde deneylerini yapabilmesi için uygun ortamlar sağlanması ilk aşama. Bunun haricinde artık model geliştirildi diyelim. Bunların detaylarına biraz daha gireriz bir sonraki dakikalarda muhtemelen. Artık bizim elimizde birer model oluyor. Yani duruma göre daha fazla model, daha fazla çıktı, artifact olabiliyor ancak günün sonunda artık bizim elimizde artifektler var ve bunların yine sunulması, birer API olarak bu tahminleme çıktılarını kullanan uygulamaları sunulması gibi bu modellerin sonuçlarının devamlılığı, doğruluğunun devamlılığı hatta daha iyi sonuçlar götürülebilmesi için izlenebilmesi gibi aşamalardan geçiyor ve bu iterasyonlar ne kadar daha fazla dönülebilirse buradan alınacak verim çok daha fazla oluyor. Machine Learning Operation'larla birlikte biz bu alanda buradaki verimliliğin, daha bu iterasyonların daha hızlı dönmesi için ekiplere destek oluyoruz.
Tamam, şimdi tam burada machine learning operation nedir? Yani Türkçe olarak açıklarsak bunu biz ne anlamalıyız? Bilmeyen biri için küçük şöyle bir güzel bir tarif eder misin?
Güzel tarif etmek, çabalıyım biraz. Bir şeyi basitleştirmek, basit bir şekilde anlatmak çok daha zor olabiliyor bir işi yapmaktan.
Sen o zaman kendi kelimelerine et abi, anlamaya çalışalım biz diyelim.
Tamam, öyle yapalım. Veri projelerinde ya da şeyden başlayalım, uygulama katmanında bu veriler nerede üretiliyor? Bankacılık sektöründen konuşacak olursak eğer birçok farklı kanaldan bir banka uygulamasına giriş yapabiliyorsunuz ve burada bir takım finansal girdiler veya o uygulamalar üzerindeki hareketler üzerinden onlarca veri toplanıyor ve bu verilerin operasyonel database'lerde toplanmış olduğunu biliyoruz. Bunların data scientistler tarafından artık oynanılabilecek bir alan çıkartılması gerekiyor. Bu aşamada data collection dediğimiz bir aşama var. Biz bunun için altyapılar sağlıyoruz. Aynı zamanda bu deneylerin yapılabilmesi için Jupyter gibi notebooklar dediğimiz bu tarz altyapıların hazırlığını sağlıyoruz. Bu Jupyter'lerde yapılan denemelerin kayıtlarının tutulabileceği altyapılar, ürünler hazırlıyoruz. Ve bu deneyleri yaptıkları zaman farklı parametrelerle belki aynı veri üzerinden veya farklı feature'larla oluşturulmuş modellerin üzerindeki metrikleri görebilecekleri, data scientist'lerin bu metrikleri görebileceği ortamlar hazırlıyoruz. Bunların üzerinde hangi modelin başarımının daha yüksek olduğunu görebiliyorlar ve artık bunu production'a alıp artık tüketilebilir, tahmin yapabilir bir API'ya, bir data product'a dönüşmesini sağlamak için bir altyapı sağlıyoruz. Dediğim gibi demin bahsettiğim artık bu modellerin sağlığının izlenmesi gibi konularda da altyapılar sağlıyoruz. Machine Learning Operations dediğimiz alanda buradaki operasyonların otomatize edilmesi, bir takım operasyonel işlerin kolaylaştırılması artık data scientist'in odaklanması gereken yerlere odaklanmasını sağlıyor. Bunun için yardımcı olan bir alan.
Yani
DevOps'a çok benzer.
Tam onu diyecektim. Aslında biraz onların çalışabileceği bir ortam mı hazırlıyorsunuz? Yani hani aslında şöyle düşünüyorum. Deney diyorsun ya, bu deney kelimesini yani şey seviyorum. Çünkü şey deney deyince böyle tüplerin olduğu böyle işte bir takım işte hani aşı deneyleri falan hani düşün. Ama senin yaptığın deney bilgisayar ortamında. Node.js kullanmayayım da vektör machine kullanayım deyip değiştiriyorsun. Bu da bir deney mesela. Hani bir şeyleri evet, değiştiriyorsun evet. falan. Ama şey, kelime olarak güzel. Ne yapıyorsun? Deney yapıyorum falan böyle. Sen o ortamı kuruyorsun değil mi? Yani aslında normalde bu ortamı erişemiyorken o bilim insanları, siz o ortamı kuruyorsunuz ve otomatize hale getiriyorsunuz. Yani aslında oraya bir input veriliyor ve ondan sonra bir output alınıyor gibi anlıyorum. Yanlış mı anlıyorum?
Çok doğru anlıyorsun. Biraz daha belki genişletebiliriz. Data science projeleri bu çalışan, veri üreten ana uygulamaların üzerinde çalışan uygulamalar değil de daha çok artık ETL işlemlerinden geçmiş, farklı bir yerde depolanan analitik süreçlerinin akabinde ilerleyen bir süreç. Data science yapılan alan orası oluyor. Bu nedenle artık oradaki verilerin ana uygulamadan farklı bir yere aktarılması gerekiyor. Biz birinci yaptığımız iş bu artık verilerin daha hızlı bir şekilde işlenebilir olacağı bir yere taşımak oluyor. İkinci aşama bunların üzerinde işlemler yapılabilir. O tatlı deney kelimesinin yapılabileceği o interaktif ortamın sağlanabilmesi oluyor. Ki burada demin deney tüplerini atıp da bulundum. Çok doğru aslında. Çünkü bir laboratuvara çok uzun zamandır girmedim ama hala aynı yürüyordur diye tahmin ediyorum. Laboratuvardaki gibi farklı deney tüplerinde farklı karışımlar gibi aslında farklı parametreler, farklı feature'larla işleyen bir süreç. Bu yüzden tamamen deney, İngilizce experiment deniyor bu süreçlere. Bir model başarımını sağlayıncaya kadar ona experiment, deney olarak adlandırıyoruz. Bu süreçler birinci aşamada bizim modelin hazırlanabilmesi için uygun ortamın hazırlanması, o oyun alanının hazırlanabilmesi oluyor. İkinci aşamalarda da diğer bu modellerin artık sunulabilmesi için uygun ortamlar var. Orada da farklı araçlar kullanıyoruz, farklı denemeler yapıyoruz. Bu tarz şeyler de var. Biraz da şeyden girebiliriz sanki, bir data scientist'in neler yaptığı, ne gibi. Aslında data scientist'leri ben biraz growth hacker'lara benzetiyorum. Growth hacker'lar biraz daha pazarlama alanında, hani ben bu elimdeki şeyi daha farklı, ilgili gruba nasıl ulaştırabilirim, nasıl daha iyi satışını yapabilirim gibi alanlarda çalışıyor. Data scientist'lere baktığımda da ben şöyle bir benzerlik görüyorum. Elimde bir takım veri var. Yani ilk yola çıktığında aslında bir data scientist sadece elinde bir business problemi oluyor. Bu ilk yaptığı aşama aslında bu business problemini bir machine learning problemine dönüştürebilmek oluyor. Bu bağlamda machine learning problemine dönüştürmek demek aynı zamanda bu domain knowledge gibi, insan ilişkileri gibi konularda da data scientist'lerin yaptığı bir iş olduğu ortaya çıkıyor. Birinci aşama bu. Ben ne yapmak istiyorum? Bir business problemim var ama bunu ben nasıl bir machine learning problemi olarak ifade edebilirim? İkinci aşamada ben artık gitmek istediğim bir nokta var. Bunun için hangi indikatörler lazım? Benim bu sonucuma gidebilmem için modelime hangi feature'ları sokmam gibi bir aşama var. Bunlar aslında tam olarak bu growth hacker yöntemine benzettiğim alan. Çünkü orada çok farklı, belki iki farklı metrikten farklı bir feature çıkartacak. Ben şunu da deneyeyim. Acaba şu iki değeri çıkarsam, belki buradaki veriyi bir sonraki window'a göndersem, acaba elimdeki feature set daha iyi bir sonuç üretir mi gibi deneylerden oluşuyor. Dediğim gibi ben bu alanı çok growth hacker'lara çok benzetiyorum. Bir sonraki aşama, yani şu an belki de en bu alanların, bu söylediğim iki şeyin akabinde en ufak, en az zaman alan kısım machine learning kodunu yazmak. Artık bir Google'ın çıkardığı bir paper var. Hidden Technical Depth of Machine Learning Systems diye. Orada çok ünlü bir görsel var. O görselin içerisinde çok farklı machine learning sistemleri içerisindeki komponentler yer alıyor. Oraya bakıldığında machine learning kodunun aslında çok ufak bir alan kapladığını görebilirsiniz. Buraya gelinceye kadar aslında yapılan bu feature extraction gibi, bu bahsettiğim business problemini bir machine learning problemine çevirmek gibi aşamalardan geçmesi gerekiyor. Bu yüzden data scientist'in yaptığı bu geçtiği aşamalar Özellikle de birincisi ve ikincisi çok daha zaman alan, çok daha önemli yetenekler gerektiren bir şey.
Anladım, süper. Şimdi bir de şey var. Orada dedin ki işte bu bir deneyler yapıyorlar ve bir çıktıları oluyor. Şimdi ama burada bir de şeyin ürün tarafı var mı? Yani hani okey deneyler yapılıyor ve hani bir çıktı oluyor. Orada kalıyor mu? Ne oluyor? Yani hani siz bu birileri mi bekliyor sizin sonucunuz yoksa bu bir ürüne mi dönüşüyor? Ya da bu MLOps burada bir yerde duruyor mu?
Çok güzel bir soru. Çoğunlukla data science tutorial'larına vesaire baktığımızda hep insanın aklına gelen hep Jupyter Notebook'unda yapılan bir takım denemelerden ibaret olduklarını görüyorlar insanlar. Ama iş burada biraz daha endüstriye döndüğümüzde işler biraz daha karmaşıklaşıyor demek istemiyorum. Biraz daha derinleşiyor. Çünkü neden? Orada bir takım denemeler yapılıyor. Sonuçlar işte interaktif bir şekilde çalışan bir notebook var. Python kernel'ında çalışabilir veya diğer dilleri de destekleyen kernel'lar var. Orada bir dille yapılan bir takım geliştirmeler var. Ancak bunun sonucunda data scientist'in çıktısı ne olmalı diye bir soru var insanların kafasında. Benim daha doğrusu biraz olmuştu ilk bir data science projesine danışmanlık verdiğimde. Çıktının şu olması gerekiyor. Orada bir takım denemeler yapılıyor. İnteraktif bir şekilde çalışıldığı için bizim bir ürün geliştirirken bir CRUD uygulaması, bir e-ticaret uygulaması, bir finans uygulaması gibi orada takip ettiğimiz o best practice'ler vardır ya, kodun bakımının yapılabilir olması, testinin yapılabilir olması gibi süreçler notebookların üzerinde genelde çok üzerinde durulmuyor. Çünkü oradaki yapılan şey aslında bir hamuru şekillendirmek. Şu an benzetme bulamadım.
Yok, problem değil. Yani orada aslında şey işte buraya da not da aldım maintain etmek yani aslında bir şeyi böyle test etmek ya da güncellemek değil de aslında sen var olan bir şeye bir şekil verip ortaya bir şey çıkarıyorsun.
Evet,
Heykel yapmak işte
şimdi
hamur dediğin
tamam,
ben
şimdi daha iyi
oradan
bir şey
geldim.
buldum. Burayı keseriz herhalde.
Yok devam et abi hiç sorun değil.
Jüpiter'de yapılan o interaktif geliştirme ortamında daha çok deney yapma. Ben burada daha nasıl feature'lar çıkartabilirim? Benim o business problemine hangi indikatörleri bulduğumda modelimin başarımını arttırırım gibi şeyler aranıyor. Ancak günün sonunda bir data scientist'in çıktısı ne olmalı sorusuna cevap bir data product olmalı. Yani yine bakımları yapılabilir, yine testleri yazılmış artık gündelik geliştirdiğimiz o diğer benzer uygulamalar gibi burada da baktığımız şey normal software development lifecycle'daki bir product'taki beklentilerimizle aynı şeyler olmalı aslında. Bu nedenle Jupyter'de yapılan o interaktif denemelerin sonucunda bir de bu modelin artık production koduna dönüştürülmesi gibi bir aşama var. Bu ikinci aşamada tekrardan bizim tanıdık olduğumuz IDE'lere geçiyoruz. Bu IDE'ler üzerinde artık kodun daha farklı parçaları, belki bunların modülerizasyonu gibi, bunların belki farklı function'lara bölünmesi, farklı class'lara bölünmesi, bunların testlerinin yapılması gibi aşamaları geçiyoruz. Bu nedenle data scientist'in çıktısını bir data product olarak adlandırmak çok doğru olur.
Çok güzel. Bir de burada şimdi bak hep anlatırken model, model, model diyorsun. Nedir abi model?
Model dediğim şey aslında algoritmanın çıktısına bağlı olarak değişen bir verdiğimiz o training data seti, bu model kodunun artık daha doğrusu model algoritmasının çıktısından ibaret. İçine açıp okuyamayacağımız ancak çalıştırdığımızda verdiğimiz inputlara göre karar ağaçlarından geçiren bir binary format. Günün sonunda bir şeyimiz oluyor.
Peki bu modeller nasıl hazırlanıyor yani? Hani biz şimdi ben modeli nasıl hazırlarım? Nereden başlamalıyım?
Bir modeli hazırlamak için öncelikle dediğim gibi bir business problemine ihtiyacımız var. Daha sonrasında bunu artık elimdeki verilerle ben bu probleme nasıl çözebilirim diye düşünmeye ihtiyaç var. Bundan sonraki aşamada yapacağımız şey ise buradan hangi indikatörleri bulabiliriz? Bunları hangi modelime, hangi girdileri sağlarsam beni yüksek bir başarımla güzel tahminler yapabilire gitmesi gerekiyor.
Peki bu tahminleri nasıl yapıyorsun? Yani ne bu? Yani neye göre yapıyorsun? Gene business'ınla mı alakalı? Yoksa modeli yaparken mi onu fark ediyorsun?
Güzel soru. Bunu daha çok modeli geliştirme aşamasında artık başladığımızda demin dedik ya üçlü bir adımdan bahsettik. Bunun ilk başladığımızda aslında herhangi bir şey bilmiyoruz. Gaz ve toz bulutu her şey. Ama bir domain bilgisi hatta burada iş birimleriyle olan ilişkiler de yine ön plana çıkıyor. İş birimleri bunların görmek istedikleri çıktılar. Benim hangi problemi çözmem gerekiyor? Bu problem için elimde olması gereken bilgiler neler? Bunların hazırlanması, ve bunların artık modele girdilenmesi ve orada uygun algoritmanın seçilmesi gibi aşamalardan geçiyor.
Peki şimdi buradaki yani modeller hazırlanırken hazırlayanlar şey veri bilimcileri mi yoksa siz mi yapıyorsunuz o işi? Veri bilimcileri size bir model veriyor, siz uyguluyor musunuz? Yoksa onların yaptıklarını siz modelliyor musunuz?
Bu modelleme aşamalarını data scientistler yapıyor. Bunlar için MLOps'la ilgilenen ekipler bu verinin hazırlanması aşamasında aktif rol alıyorlar. Artık oradaki uygun oyun alanını sağladıktan sonra iş esas uzmanı olan data scientist'e bırakılıyor. Orada artık bu deneyler yapıldıktan sonra productionize edilmesi aşamasında yine data scientist'ler ve ideal ortamlarda software developer'lar da bu Jupyter'deki kodların productionize edilmesi aşamasında rol alabiliyorlar. Ve bunun sonucunda artık elimizde bir bu modeli oluşturan training kodu ve bu training kodu çıktısının yani bu çalıştırıldığında artık elimize model artifektleri geliyor. Bu artifektlerle biz ne yapacağız? Bunun prediction'ı için yapılması gereken bir takım veri zenginleştirme gibi modele girdi olarak sunulacak vektörlerin hazırlanması gibi prediction kodu da var. Bu prediction kodunun hazırlanması da yine data scientistler tarafından geliştiriliyor ve dediğim gibi tercihen software developerların da katıldığı bir ortam bu. Bunun sonucunda artık çalıştırılabilir, production'a alınabilir, belki A/B testlerden geçirilebilir gibi bir çıktı oluyor elimizde. Biz de bunların sağlıklı bir şekilde production'da hayatta kalabilmelerinin için uygun ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Burada da zaten bildiğimiz diğer Kubernetes, Docker gibi teknolojiler yine devreye giriyor.
Şimdi burada peki bir de şey var. Ben mesela yazılımları yaşayan organizmalar zaten yaşar. Organizmalar olarak bakıyorum. Yani hayatlarına devam ediyorlar ve onlara bakımlarının yapılması gerekiyor işte. Modelin de böyle bir hayat döngüsü var mı? Yani hani model doğuyor, gelişiyor ve ölüyor mu? Yoksa model doğuyor ve gelişmeye devam ediyor. Ona bakman gerekiyor mu? Modeli beslemen ya da değiştirmen ya da güncellemen şey yapman gerekiyor modeller üzerinde.
Kesinlikle gerekiyor. Hangi durumlarda gerekebiliyor? Şimdi modeli oluştururken bir veri seti, training data seti veriyoruz bunun içerisine. Ancak zamanla bizim verimizin distribution'ı değişebiliyor. Ne gibi? Ben artık verdiğim verilerde prediction için artık verdiğim verilerde modele girdi olarak sunduğum verilerde artık benim training setimde karşılaşılmayan farklı örnekler olmaya başlıyor. Bu noktada artık benim yeni verilerle modeli tekrardan retrain etmem gerekiyor ve o yeni oluşan modeli artık yayın almam gerekiyor. Burada da yine aslında bir modelin bir life cycle olduğu, modelin eskiyebileceği ve devamlı güncellenmesi, bakımı yapılması gerektiği gibi bir sonuç çıkıyor. Bunun haricinde modelin başarımını etkileyen bir diğer faktör zamanla oluşan yeni feature'lar olabilir. Bu yeni feature'ların takip edilmesi, hangi feature'lar, belki yeni segmentasyonlar yapılarak belirli gruplar için daha iyi sonuçlar üretilebilir gibi, belki yeni bir model, sadece o segmente özel yeni bir model olacak, belki bu segment modele girdi olarak gene sunulacak gibi farklı feature'ların eklenebilmesi gibi durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda yine tekrar başa dönüp verinin toplanması, validasyonu gibi aşamalardan geçip tekrardan modelin yeni feature'larla, yeni verilerle train edilip onun production alınması gibi bir sürecimiz oluyor.
Peki burada neler kullanıyorsunuz Berat daha çok? Yani nedir bu işinde kullanılan araçlar, favoriler, araçlar, ne işe yararlar? Jupyter dedin. Hep Jupyter duyuyorum ama yani Jupyter'i zaten bilmeyen, yani hep duyulan şey. Peki başka neler var ve ne için kullanılıyor?
Bu bir şey görselden bahsetmiştim bir Google'ın paper'ındaki. Oradaki aşamalardan biraz aşama aşama bu model çıktısını elde ettiğimiz aşamaya gidinceye kadar ilk hangi aşamadan gidiyoruz? Data collection. Burada genelde Hadoop cluster'larında çalışıyoruz. Verilerin buraya aktarılması için bir takım ETL araçları var. Bir sonraki aşamada bu gelen verilerin doğruluğunun istediğimiz kalitede mi, biz doğru alabildik mi? Belki aktarırken bir takım veriler üzerinde değişiklik yapıldı. Belki uygulama tarafından hazırlanan verinin bir tip değişikliği, belki verinin anlamında bir değişiklik gibi durumlar olabiliyor. Bu verilerin ağırlıklarının sürekli olarak takip edilmesi, doğruluğunun yapılması, kalitesinin ölçülmesi gerekiyor. Burada başlıca kullandığımız araçlar Amazon'un DeQ diye bir aracı var. Açık kaynak kodlu bir aracı var. Bu DeQ yine direkt olarak ben data setimi veriyorum ve her şey otomatik olarak hallediliyor gibi değil. Yine burada aslında bu data engineer'ın veya ML engineer'ın duruma göre işte data scientist'in bu veri üzerindeki kontrolleri sürekli yazması gerekiyor. Aslında bu test yazarken assert yaptığımız işlemler vardır ya, bunun aslında çok benzer şeyler. Bunun bir alternatifi olan, yakın zamanda popülerleşmeye başlamış olan Great Expectations diye bir ürün var. Bu da belli bir noktada otomatik validasyonlar yapabiliyor. Bir veri üzerindeki distribution'ı otomatik algılaması gibi özellikler var. Ancak burada yine aktif olarak bir kod yazılması, verinin doğruluğunun aslında sürekli kontrol edilmesi gibi bir durum var. Artık machine learning kodunu geliştirme gibi bir ortama geçtiğimizde ise demin dediğim gibi Jüpiter, başlıca aracımız, herkesin bildiği aracımız devreye giriyor. Bununla birlikte biz neyi sağlıyoruz? Artık demin konuşmuştuk. Modeli geliştirilmesi aşamasında bir IDE'de yapamadığımız bir şey, daha doğrusu IDE'de daha çok odaklandığımız kod parçacıkları arasındaki ilişkiler değil de daha çok benim oradaki feature'larımı daha iyi çıkartmam için interaktif bir ortam sunuyor olması gibi bir çok büyük bir faydası var. Jüpiter yapan birkaç araç daha var. Bunlardan da bahsetmek iyi olabilir. NumPy, bir lineer cebir kütüphanesi. Bu kütüphane vektörize işlemler için, yani yüksek performansta vektörize işlemler yapabilmek için Python'da çok kullanılan standart kütüphanelerden birisi. Bir sonraki Pandas, yine NumPy üzerine inşa edilmiş diyebileceğimiz bir verilerin normal isimlendirilmiş artık veriler üzerinde işlemler yapabilmemizi NumPy'dan da aldığı güçle bunu sağlayan bir uygulama, kütüphane. Bunun haricinde bir Matplotlib diye bir uygulama var. Jüpiter içerisinde aktifçe kullanılan bir kütüphane. Bu kütüphanede de veriler üzerindeki bir takım metrikler üzerinde grafikler, görselleştirmeler yapılabiliyor. Ve bunların hepsi Jüpiter'in içerisinde interaktif olarak kodlanabildiği için Jüpiter içerisinde data scientist hiç başka bir yere çıkmadan işlemlerini yapabiliyor, denemelerini yapabiliyor, deneylerin çıktılarını alabiliyor. Şimdi deney çıktıları dediğimiz noktada da bu experiment tracking dediğimiz araçlara doğru gidiyoruz. Bunlar neler? MLflow isimli bir kütüphane var. Bu Machine Learning Lifecycle'ında çok bilinen açık kaynak kodlu bir uygulama. Bu uygulamanın farklı bir iki modülü daha var ama yaptığı en büyük katkılardan birisi bir deneyler yaparken bu deneylerin sonuçlarını hatta bazı entegrasyonlarıyla birlikte otomatik olarak metriklerin toparlanıp bir ortak bir veri tabanında toplanmasını ve daha sonrasında bunların üzerinde bu metriklerin karşılaştırılabilmesini sağlıyor. Bunun haricinde bu MLflow'un experiment tracking aracı haricinde Neptune gibi bir ürün var. Weights & Biases diye bir ürün daha var. Bunlar ürün olarak, SaaS olarak servis sundukları için bankacılık sektöründe biraz daha kendimiz geliştirdiğimiz veya açık kaynak kodlu projelerden destek aldığımız yerler oluyor. Daha devam edecek olursam
Tabii lütfen.
artık modelin artık sunulması aşamasına geldik. Model serving. Şimdi modelin serving kısmı beni en çok heyecanlandıran kısım. Artık canlıda deploy edilmiş bir şey var, bir uygulama var. Bunun gerektiği noktalarda scale olması otomatik olarak, bunların dockerize edilmesi gibi süreçlerimiz var. Bunun haricinde bu modellerin, farklı modellerin canlıda test edilebilmesi gibi bir durum söz konusu. Artık ben Jüpiter'de modelimi ya da farklı modellerimi geliştirdim. Artık elimde model çıktılar, eksperimentlerim var. Ancak bunların production'da gelen verilerle nasıl sonuçlar, hangi doğrulukta sonuçlar ürettiğini merak ediyor olabilirim. Bu noktada canlıda iki farklı modelin A/B testing yapılması gibi bir durum oluşabiliyor. Veya shadow deployment dediğimiz bir deployment yöntemi var. Bu yöntem de benim artık başarımını kanıtlamış bir modelim var ve bu benim artık canlıda gelen tahminleme isteklerine cevap veren bir model. Ancak ben yeni bir model yaptım. Ancak bunu direkt olarak canlıya alıp sonuçlarını ona vermek yerine bunu arka tarafta bir gölge olarak çalıştırıp gelen tahminleme isteğini ben ana canlıdaki uygulamam üzerinde uygulamada veriyorum. Benim elimdeki ana uygulama model üzerinden. Daha sonrasında aynı isteğin gidip shadow yani gölge olarak tanımladığım model üzerinde de yine çıktısını alıyorum. Bununla birlikte buradaki metrikleri, doğruluklarını karşılaştırıp iki belki duruma göre daha fazla modelin çıktılarını karşılaştırıp "Aa, bu model daha iyiymiş." deyip canlıdaki o esas karar veren uygulama ile karşılaştırıp doğruluğundan emin olup o şekilde yayını almam gibi bir durum oluşabiliyor. Burada da kullandığımız bir takım araçlar var. Şu an aklıma sadece Seldon geliyor. Aklıma yatan o.
Zaten
Bunun
bayağı
dışında
söyledin.
Evet, direkt onu söyledim. Cortex diye bir uygulama var. Onun kodunu inceledim. Ama günün sonunda burada da işlemler prediction kodlarına proxylenmesi gibi bir şey.
Anladığım kadarıyla çok fazla tool var, çok fazla bilgi var. Şimdi bu noktada yani çok fazla şey konuştuk. Üzerime şu an kamyonla yığdın yani bilgiyi. Şimdi
Çok
burada
eğlenceli ama.
evet çok eğlenceli, çok fancy. Tam onu diyecektim. Yani kelimesi. Çok seviyorum bu kelimeyi de fancy. Şimdi iki şey konuşacağım en son. Bir tanesi şu. Hangi sektörlerde daha fazla bu ML'e ihtiyaç var yani? Hani nerede bu iş abi eğlenceli demeyelim. Ha, nerede ihtiyaç var? Bankacılık sektöründe var. Okey, sen oradasın. Onun dışında nasıl? Yani her yerde var hemen hemen ama daha çok nerede görüyorsun?
Bu soru biraz daha aslında data scientist sorusu gibi cevap verebildiğim ölçüde cevap vereyim. Şimdi data science'a veriye, bu machine learning'e iki farklı yaklaşım var. Birincisi artık daha çok enterprise'ların yaklaşım şekli, bu analitik süreçlerin akabinde gelen artık yan tarafta işte bizim ana uygulamalarımıza yandan destek olabilecek tahminleme, bizim işimizi daha iyi yapabilecek, muhtemelen bize daha iyi finansal kar sağlayabilecek uygulamalar geliştirmek. Bunun haricinde bir de Google gibi, Amazon gibi kendini daha fazla artık programlamanın geleceği gibi gören şirketler de var. Bunlar daha inovatif şirketler. Bu noktada uygulama alanlarını sınırlandırmak çok doğru olmaz. Yani günün sonunda çok farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Geçenlerde bir çok yanlış bir şey söylemek istemiyorum. DeepMind'ın bir proteinlerin sentezlenmesi üzerinde yaklaşık bir 50 yıllık bir problem üzerine kurduğu bir modelleme vardı mesela. Bu artık 50 yıllık bir problemi biz deep learning'le çözdük, bitti şeklinde bir çıktı verdi. Yani
Çok
biyolojiden
enteresan.
fiziğe, finansa, turizm sektörüne, uçuşa her yerde kullanılabiliyor. Burada bence bir sınırlandırma yapmak doğru olmaz. Bence ufku daha da açık tutmak lazım. Günün sonunda iyi bir araç.
Ne machine learning değildir? Şimdi her şeye machine learning diyoruz. AI ile karışıyor, data science dedik, machine learning var. İşte hani çok farklı şeyler var ve birbirine giriyor bunlar gibi geliyor bana. Ne değil, ne değildir? Yani abi machine learning şu değildir diyebiliyor musun?
Machine learning kesinlikle ne olmadığını söyleyebilirim şu aşamada.
Evet, onu duymak istiyorum.
İfler yazmak, kodun içerisinde
Ne
o
diyor?
şu gelirse şunu yapalım tarzında ifler yazmak değil de bunların daha çok o günün sonunda ifler yazdığımızda aslında biz gidip geriye dönük verilerimiz üzerinden bir çıkarım yapmıyoruz. Biz orada yaptığımız şey gelen anlık veri üzerinde tanımlı kural setleri üzerinde yaptığımız bazı çıkarımlar var ve ulaştığımız bir en uçtaki gidebildiğimiz if'e kadar gidiyoruz ve oradaki çıktıyı veriyoruz. Ama machine learning'in kattığını düşündüğüm şey geçmişteki veriler üzerinden bir takım karar ağaçları oluşturup bunların üzerinden çıktılar verebilmek. Yani geçmişteki iyi ya da kötü derslerden ders alıp bunların üzerine tahminlemeler yapabilmek yapacağımız o kural setlerine göre doğruluğumuzu çok daha fazla arttırıyor. Ben temel ayrımı burada görebiliyorum. Kesinlikle olmadığını düşündüğüm şey if else değil. Bu iş ondan daha fazlası.
Çok güzel bir cevap oldu Berat. Çok teşekkür ederim. Şimdi Berat, ben bu konuda heyecanlandım. Tamam. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben nereden başlamalıyım?
Ben nereden başlamalıyım?
Şimdi bu yayını dinledim, kapattım. Abi bir ton tool saydım bilmem ne. Ne yani, ne bileceğim ben? Ne öğren? Çünkü sen alaylısın. Zaten az sonra şeyde konuşacağız. Kendini nasıl geliştiriyorsun da konuşacağız. Ama ilk önce bir nereden başlayayım? Nereden girmeliyim yani?
Bu alanlara girebilmek için öncelikle bir kulak aşinalığı olması gerekiyor gibi. Yani genel benim öğrenme şeklimi ifade eden şey de bu. Aslında ben görece çok yeni bir süredir aslında data science projelerinin içerisinde yer alıyorum. Ama daha öncesinde sürekli olarak dinlediğim, araştırdığım bazı şeyler vardı. O yüzden aşağı yukarı bir en azından terimlere karşı oturup baktığım, daha doğrusu bakabileceğim elimde bir takım terimler vardı ve bunların üzerine gittim biraz. Bunun haricinde MLOps özelinde araştırılabilecek öncelikle public cloud'ların bir takım araçları var. Amazon SageMaker, Google'ın AI platformdu yanlış hatırlamıyorsam bir ürünü var. Bunlar kendi içerisinde bu bahsettiğimiz konuları kapsayan ürünler sunuyorlar. Ancak tabii ki bunlar çok genel çözümler olduğu için bazı noktalarda özelleştirmeler ihtiyaç olabiliyor. Bir sonraki aşamada da bu konuştuğumuz terimleri araştırdıkça aslında yeni öğrenilmesi gereken, burada eminim benim de unuttuğum belki hali hazırda bilmediğim bir sürü terim var. Bunlardan yola çıkarak bu neymiş, ne değilmiş, işte yeni terimler öğrendim, bunlar neymiş, ne değilmiş, sürekli aslında orada da bir iteratif bir yöntemle sürekli bilgi dağarcığımızı geliştirmeyi tavsiye ederim ben. Bunun haricinde benim sık sık başvurduğum bir kaynak GitHub üzerindeki Awesome listeleri. Bu listeler üzerinde de MLOps için bir liste var. Oradaki linklerin herhalde hepsini açmışımdır tek tek. Daha sonrasında artık buradan bir sürü veri aldıktan sonra artık üzerine yatıp bunları bir harmanlamak lazım. Ben genelde bu şekilde ilerliyorum.
Süper abi. Ya zaten hani bu genel bir şey yok. Hani şunu yap, bunu yap gibi değil ama hani en azından bir kendi şeyini anlattığı zaman bazı insanlara da yardımcı olmuş olabiliyor. Yani hani herkesin öğrenme şekli çok farklı çünkü ama sen zaten bu petten geçmişsin. Benzer bir pet izlenebilir. Yani ben baya bir şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin var mı bir şeyler?
Çok sevindim. Bu arada bir unuttuğum bir kaynak daha var.
Tabii.
MLOps Community diye bir Slack kanalı var, bir platform. Orada da yine bu konuda ilgili alakalı kişiler yer alıyor. Orada da artık soru sorulabilecek kadar global İngilizce bir kanal. Orada sorular sorulabilir. O kanalı ben takip ediyorum. Yine bilgi edindiğim, oradan terim topladığım kaynaklardan birisi. Orayı tavsiye edebilirim.
Aynen biz bunu zaten bölüm notlarına koyacağız. Yani birçok link şey konuştuk zaten bunu da koyarız. Zaten bu komüniteler aslında topluluk içerisinde yer almak gerekiyor. Önemli yani hani yani model hani böyle model derken bu bahsettiğimiz model değil rol modelden bahsediyorum. Şey, hem rol model olmak hem böyle mentor bulmak hem de böyle zaten hani bilgiyi paylaşmak, yardım etmek, yardım almak anlamında. Evet bugün Berat'ı dinledik. Berat Doğan'ı bayağı böyle machine learning, MLOps kavramlarından bahsettik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.